Hazır mıyız arkadaşlar?
Senin gönlünden geçeni milletin ekranına düşüyor.
Bu bir yorgunluk vermiyor mu bir müddet sonra?
Yine mücadelenin merkezi Fatih yani. İşin yarısından çoğu temas, insanlarla temas.
Vatandaşlar ne hissettiler lan? Şaşırdılar mı?
Fatih, dünyada yegane toprak parçası. İlk söylediğin şey, tevazuyu elden bırakmayın.
2023'ü nasıl görüyorsunuz?
2023 bizim açımızdan son derece önemli. O kanunu ilk imza sahibi oldu.
Siz Ankara'da nasıl alışabildiniz?
Hayal kuruyorsunuz ve onu gerçekleştiriyorsunuz. Böyle bir yetkiniz var, böyle bir gücünüz var.
Siz çok uzun yıllardır siyasetin içerisindesiniz ve en önemli ve en kritik görevlerde bulundunuz ki özellikle İstanbul'da Fatih denildiğinde İstanbul'un hatta Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. Her gün milyonlarca insan, her yıl totalde kültüre ve kültür turizmine çok önemli katkısı olan bir ilçe. Bu bir yorgunluk vermiyor mu bir müddet sonra?
Şimdi Fatih'te belediye başkanlığı yapmak, o dönemi hatırlayarak söylüyorum. Biz o dönemlerde her sabah yeniden doğuyorduk. Dolayısıyla geçmişe ait bir yorgunluk olmazdı bizde. Yani büyük bir heyecandı. Bugün Fatih'te Fatih'e ne yapabiliriz? Bugün Fatih'e nasıl bir hizmet yapabiliriz? Sevdasıyla sabahın erken saatlerinde yola çıkıyorduk. Yani o günleri çok güzel iade ediyorum. Sadece ben değil, o yaptığımız çalışmaları. Ve şimdi bile hani Fatih'te aşağı yukarı kimle karşılaşırsak, kim görürsek, insanların yüzünden, gülümsemesinden de bunu hissedebiliyoruz. O açıdan Fatih'te çalışım bu 15 yıl boyunca, belki bedenen yorulmuş olabilirim ama hani zihnen veya hani süreç içerisinde oluşmuş bir psikolojik yorgunluk falan hiç olmadı yani. Çünkü sürekli üretiyorduk, sürekli koşturuyorduk. Sürekli heyecanla arayış içerisindeydik. Şimdi sürekli heyecanla arayış içerisinde olan bir insanın yorgunluğu falan olmaz. Ben bir anımı anlatayım isterseniz. Yanılmıyorsam 2012-2013 yıllarında işte grip oldum. Evde 3 gün yatmam gerekiyor yani. Kızım da o ara üniversiteye hazırlanıyor. O da mecburen ikimiz evdeyiz. Yani hanım muayenehanede, oğlan okulda. Kızımla beraber geçiriyoruz günü 3 gün kadar. Bir taraftan tabii dinleniyorum ama bu taraftan da çalışıyorum sürekli. Yani telefonlar çalışıyor. Ben arıyorum arkadaşları, teknik başkan yardımcılarını vesaire. İşleri evden takip ediyorum. Kızım da üniversiteye hazırlanırken böyle birden ya baba dedi. Yani hani hastasın ve evdesin dedi. Yani sen dedi ne zaman dinleniyorsun dedi. Yani hastayken, evdeyken, böyle çalışırken ne zaman dinleniyorsun dediğinde hiç düşünmeden ağzımdan çıkan cümleleri şu anda paylaşıyorum. Onu da çalışırken yapıyorum demişim. Kızım ne zaman dinleniyorsun? Onu da kızım. Yani biz çalışırken de dinlenebiliyorduk. Yani
futbolcuların yaptığı gibi yani saha içerisinde.
Evet yani müthiş bir şey vardı. Bir motivasyon vardı hakikaten. Şey vardı, ben işimizi çok seviyorduk. Bir de insanları çok seviyorduk. Bakın o da son derece önemli. Yani eğer insanları seviyorsanız, hatta zaten hangi işi yaparsanız yapın, muhatabınızı seviyorsanız, hizmet ettiğiniz insanları seviyorsanız, o zaman işinizi de seviyorsunuz. Yok eğer yani insanlarla bir sıkıntınız varsa veya insanların küçük ufak tefek talepleri sizi yoruyorsa veya o konuda herhangi bir sıkıntınız varsa ya yapmayın bu işi diyorum ben yani. Kimse yapmak zorunda değil bu işi. Severek yaptık çok
bir
şükür.
Bir de siyasetçilerin şöyle bir negatif yanları oluyor değil mi? Ailelerine çok vakit ayıramıyorlar. Ki hele o dönem için konuşacaksak evet. Fatih Belediye Başkanıysanız siz herhalde ailenizle yaptığınız çok programı iptal etmek durumunda kalmışsınızdır.
Yani. Şimdi Ademciğim, tabii biz çocuklar falan başladığında benim, ben bu işe başladığımda, göreve başladığımda kızım yani herhalde ilkokulda okuyordu, oğlum da ortaokulda okuyordu. Sonra onlar üniversiteye falan gittiklerinde farkına vardım ben. Şimdi şöyle çalışıyorduk biz. Bir defa ben Fatih'te 15 yıl boyunca aşağı yukarı Fatih Belediyesi'nde temizlik işçilerinden sonra işe çıkan ilk adamdım ben. Peki temizlik işçileri ne zaman çıkıyor? Temizlik işçileri saat 5.30'da toplanıyorlar. Üstlerini başlarını giyiniyorlar. 6'da da alana çıkıyorlar. İşte sokak süpürüyorlar vesaire. Ben de onlardan hemen sonra çıkıyordum. Çok büyük bir tabii şey var. Büyük bir tempo var. Bu tempoda eve yeterince vakit ayırmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Yani bu zaten mümkün değil bu konuda. Ben mesela eve gittiğimde hemen hemen her gün aynı şeyi tekrarlıyorduk. Yani işte saat 12'de yatabilmeliyim ki sabahleyin erkenden kalkıp işime gitmeliyim. Ben oturuyoruz, işte uzanıyoruz falan. Ben bu taraftan, bir taraftan hanım diyor ki ya işte evin şu işleri var, çocukların şu işleri var falan. Ben hani uzanırken bunları bana söylersen iyi olur ama tam uyumadan önce de eşime ya sen bunu yarın özel kalime söylersen işin daha sağ sağlam olur diyordum. Çünkü hani tamam eşimin söyledikleri son derece önemli benim için ama ya, sokağa çıkınca o kadar değişiyorsunuz ki, sokağa çıkınca o kadar dağılıyorsunuz ki. Bir yine bir şey anlatayım mesela. Bir gün işte akşam eve geldiğimde konuşuyoruz hanımla. Ya dedi dün işte kızımız rahatsızlandı geceleyin. Ne oldu falan dedim ben. Sen uyuyordun, sana kıyamadık. Ben aldım doktora götürdüm. Ben hastaneye götürdüm. İşte serum taktırdım. Sonra geri gece geldim diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani evde kızınız rahatsızlanıyor. Hastaneye acile götürecek kadar rahatsızlanıyor. İşte evet. Eşiniz alıyor, götürüyor. Allah'tan eşimiz hekim de bu işlerden dağılıyor. Götürüyor, serumunu taktırıyor falan. Sonra getiriyor, benim hiç haberim oldu. Benim ancak ertesi gün akşam haberim oluyor. Böyle şeyler var ama bunların hepsi çok güzel anılar, onu söyleyeyim.
Sizin okul yıllarınızdan itibaren siyaset hep böyle bir düşünce olarak hayatınızda var mıydı? Yoksa bu biraz kader, kısmet, nasip?
Ya şimdi...
Hepsinin birleşmesiyle mi oldu?
Şöyle, mesela bizim dönemimizde üniversite hazırlığında şey vardı. Biz üniversiteye girerken tercihlerimizi yapıyorduk. Benim mesela ilk iki tercihim tıp fakültesi. Cerrahpaşa, Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ydi. Çok ilginç, onu yani siyasetle ilgisini kurabilmek adına söylüyorum. Mesela üçüncü tercihim Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ydi. Dördüncü tercihim Diş Hekimliği Fakültesi'ydi. Şimdi baktığınızda Siyasal Bilgiler Fakültesi toplam puanını alıyordu. Benim toplam puanım düşük olduğu için, fen puanım yüksek olduğu için siyasala girememiştim. Ben üçüncü tercihime girememiştim. Dördüncü tercihim Diş Hekimliği Fakültesi'ne girmiştim. Tabii demek ki yani liseden beri hani siyasalı sosyal bilimleri falan da arzu ediyordum. Oradan da öyle çıkıyor zaten. Sonra nasip oldu. Diş hekimliği yaptık falan. Sonra işimiz gücümüz yaptık ama bir taraftan da sürekli siyasetle ilgim oldu benim. Yani bu siyasetle ilgili aslında biraz da şöyle oldu. Gerek lise hayatımda, gerek üniversite hayatımda okuldaki bütün arkadaşlarla hukukum vardı. Yani dünya görüşü ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, felsefesi, hayat felsefesi ne olursa olsun herkesle temasım vardı. Tabii herkesle temasım varken benim kendime de göre bir değerlerim var şüphesi. Yani bir inancım var, bir düşüncem var, ona göre yaşayışım var. Benim o halimle bütün insanlarla, bütün arkadaşlarla son derece iyi ilişkilerim vardı. Mesela biz birinci sınıfa başlarken üniversitede ben beşinci sınıfları da tanıyordum. Yani birinci sınıftaki bir insan aslında çömezdir yani. Üniversiteye gelmiştir. Yani sağına soluna ancak tanıyana kadar bir yıl geçer normal şartlarda. Ama biz hani birinci sınıfta herkesi tanıyorduk. Ama beşinci sınıftayken de birinci sınıfları tanıyorduk. Yukarıdan aşağıya.
Alan hakimiyeti var yani.
Alan hakimiyetinden çok yani şeyler, ilişkiler. Ama yani gönüle dayalı ilişkiler, hukuka dayalı, iyi ilişkilere dayalı bir duruş vardı. Bu da tabii süreç içerisinde insanı şey yapıyordu. Yani bu siyasetin yolunu açıyor. Mesela okulu bitirdikten sonra, biz üniversite bitirdikten sonra mesleğimizle ilgili bir dernek kuracağız. O derneği, bir dernek kurduk mesela. İlk defa kuruldu bu. O derneğin kurucu başkanlığını yaptım. İki dönemde başkanlığını yaptım. Sonra 1992 yılında da benim ilk siyasi deneyimimi söyleyeyim. 92 yılında da İstanbul Diş Hekimleri Odası başkan adayıydım. Seçime girdik. İki aday vardı. Az farkla kaçırdık. Ama mesela 92'den bu yıla kadar bizim aldığımız oyu alan olmadı şu ana kadar.
Kaybetmek nasıl bir duygu?
Şimdi tabii kaybettiğim tek seçim olur.
Zaten o yüzden sordum yani.
Aslında kaybetmedik orada. Orada hiç yoktan muazzam bir teşkilat oluşturduk. Ben hep öyle düşünüyorum. Yani normalde hani bu odalar, modalar biliyorsunuz belli bir görüşün tasallutu altında neredeyse ve ne olursa olsun değişmez onların ne görüşleri ne tercihleri. Mesela biz o dönem işte yeni mezun, üniversite yeni mezun olmuş, genç, hareketli, dinamik, herkesi kucaklayan bir duruş sergiledik ve bütün yelpazenin bütün kesiminden destek almıştık. Bu iyi bir şeydi. Onun için ben onu kaybetmiş gözüyle bakmıyorum yani. O yine kazanılmış bir seçimdi.
Ustaca bir cevap verdiniz şu
anda. Yok gerçekten yok. Sadece ben değil, o dönem seçime girenlerin hepsinin ortak görüşü. Yani bayağı iyi mücadele verdik. İyi bir sonuç çıkmıştı bence.
Siyasetçiler açısından ki siz işte Fatih'te de dönem dönem hep böyle seçimlere girdiniz ve evet, kazandınız. Yani bir fani için bence gerçekten çok zor anlar ya. Televizyonun karşısındasın. Veya işte çeşitli ajanslardan bilgiler geliyor işte. İşte %45, %46, %50 ki Fatih çok bence bıçak sırtı bir yer aslında. Çok kozmopolit bir yer yani. İstanbul'un bazı ilçeleri vardır. Orada belki başarı oranınız bilmem kaç çıkabilir ama zaten orası sizin seçmenlerinizle çok yoğun olan bir yerdir. Dolayısıyla orada %70 çıkmak akılda bir soru işareti bırakabilir. Ama işte Fatih'tir, Üsküdar'dır bence bunlar.
Beyoğlu'dur.
İşte Tuzla'dır. Kritik yerler yani daha çok. Zor bir psikolojidir diye düşünüyorum yani.
Şimdi
mesela ben bir gece öyle bir siyasetçiyi çekmek isterim yani kameraya. Hiç haberi olmayacak uzaktan neler yapıyor, ne yapıyor, nasıl bir süreç atlatıyor.
Bence öyle bir şey yapacaksanız o siyasetçinin ilk seçimine girmeniz lazım. İkinci veya üçüncü seçiminde çok şey yapamayabilirsiniz.
Bu önemli bir
ilk seçimi. Yani ilk seçimi yakalarsanız o görüntüyü, o ruh halini o zaman müthiş bir şey olur, bir görsel olur. Şey de sizin de söylediğiniz gibi şimdi Fatih aslında kozmopolit bir yer. Yani millet muhafazakar falan bilir ama Fatih'in mesela sahil kesimi sosyal demokrattır ama Haliç kesimi daha muhafazakardır. Dolayısıyla Türkiye'nin ortalamasıdır. Aslında yani Fatih'teki bir partinin Fatih'te aldığı oyu analiz ederseniz Türkiye'nin ortalaması çıkar. Bu açıdan önemli şüphesiz. Bu söylediğiniz ben ilk seçimde yaşadım. Yani ilk seçim partinin de ilk yerel seçimleri. Fatih gibi bir yerde 2004 yılında belediye başkanı adayı olmak, önce adayı. Ben bir de şunu söyleyeyim. 2004 yılından önce parti kurulurken kurucu il yönetim kurulu üyesiydim. Sonra il başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Sonra işte yerel yönetimler seçimi, belediye seçimlerinde de Fatih'te adaylık nasip oldu. O dönem tabii şeydi, o gerçi 2001 önceki seçimde, milletvekili seçimlerinde 2002'de iyi bir oy almıştık. Halkın teveccühünü kazanmıştık. Öyle bir güven vardı. Bir özgüven de oluşmuştu. Ama
bir
yine
dalga
de,
geliyordu yani.
Yine de evet bir dalga vardı ama yine de tabii yani ilk seçim olduğu için oldukça heyecanlıydık. Oldukça. Sonra diğer seçimlerde şüphesiz yine heyecan oluyor ama diğer seçimlerde yaptığınız var ya, yani geçmiş 5 yıl var, hizmetleriniz var. O hizmetlere göre artık milletin huzuruna çıkıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühü var. Milletin teveccühü olunca nispeten daha rahat oldu. Yani 2004 seçimi bence çok ilginç, çok böyle iyi izlenmesi gereken anekdotları bol bir seçim.
O görüntüleri belki bulursak.
Evet ya belki.
Şimdi vatandaşla birebir temasta olmak aslında bir yandan çok pozitif bir şey ama bir yandan da zor bir şey. Çünkü binlerce vatandaşla karşılaşıyorsunuz. Size sürekli problemlerden bahsediyorlar veya taleplerde bulunuyorlar. Bazen de çok böyle unutulamayacak diyaloglar da yaşanıyor. Biz aslında bunu Fatih'te gördük. Mesela siz Benzema'yı iftara getirdiniz. Çok ilginç bir şeydi yani.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Vatandaşlar ne hissettiler? Şaşırdılar mı? Yani? Benzema, bir belediye başkanında böyle bir görevi yok aslında tanımlamada yani.
Benzema'nın iftara gelmiş olması hakikaten çok karşılık buldu. Hala bile bu gençlerle falan karşılaştığımda o Fatih beni görünce Benzema falan diyorlar. Fatih çok kıymetli bir yer. O bizden kaynaklanmıyor aslında. Mesela dünyanın en önemli şeylerin aktörlerini de almıştık. Mesela Russell Crowe gelmişti onlardan. Bir dizi şeyler, aktörler gelmişti. Biz Fatih'i mesela dünyanın önemli filmlerinin seti haline getirmeye gayret etmiştik. O açıdan da hiçbir ücret talep etmeden Hollywood'la direkt arkadaşlarımız temasa geçiyorlardı. Hiçbir ücret talep etmeden bütün imkanları seferber ediyorduk. Mesela Ben Affleck gelmişti. Onun da bir görüşmemiz olmuştu. Mesela Ben Affleck'in normalde İran'da çekmesi gereken şeyleri, görüntüleri, sahneleri biz İstanbul'da, Sirkeci'de gerçekleştirdik ve o konuda inanılmaz destekler sağlamıştık. Bunu duyanlar da gelmeye başladılar. Ta ki şu terör saldırısına kadar. Terör saldırısından önce Fatih'te çok iyi bu anlamda çalışmalar vardı. Bunlar ben Fatih'in değerinden, Fatih'in kıymetiyle örtüştürüyorum. Biz de ama bundan faydalandık. Yani bunu değere dönüştürmek için çok gayret gösterdik. İnsanlarla ilişkilere gelirsek eğer, şimdi bu insan meselesi önemli. Aslında insan ilişkileri sadece siyaset için önemli değil. Hangi işi yapıyorsanız yapın. Eğer insanla ilişkileriniz iyiyse, insani ilişkileriniz iyiyse başarılısın. İşin yarısından çoğu temas, insanlarla temas. Şimdi bu sosyal medyanın falan bu kadar gelişmiş olması, iletişim teknolojisinin bu kadar yaygın olmasının avantajı ve dezavantajı var. Bence avantajı şu, artık karşınızdaki insanla temas kurarken samimiyetiniz son derece önemli. Yani siz bu samimi ilişkiler üzerinde bina ederseniz başarılı olursunuz. Ben şunu şöyle tarif ediyorum. Mesela Aşık Veysel'in hani kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, gönülden gönüle yol gizli gizli diyor ya. Bu o kadar çok güzel tarif ediyor ki. Biz de şöyle diyoruz. Ben şimdi bu iletişim teknolojisinin bu kadar yaygınlaştığı, Wi-Fi'nin bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde ya arkadaş diyorum yani hiç kendini gizlemeye gerek yok. Senin gönlünden geçeni milletin ekranına düşüyor. Bir Wi-Fi ilişkisi var. İnsanlarla Ya bu siyasetçilerle seçmenler arasında olabilir, patronla işçiler arasında olabilir veya hizmet sektörüysen hizmet ettiğin insanlarla ilişkisi olabilir. Bence işin püf noktası bu işi gönülden yapabilmektir. Eğer gönülden yapmazsanız yakalanırsınız yani. Evet. O kadar pratik yolları vardır ki. Mesela şeyde bir anekdot yine. İşte dolaşıyoruz Fatih'te. Bizim Roman Mahallemiz falan da var. Roman Mahallesi'ne falan gittiğimizde bir hanımefendi oradan işte gel şu fakir şeyinden bir kirli bardakta sana bir çay ısmarlayayım demişti de biz de hay hay falan içeri girince kadın şöyle dedi. Tamam dedi ben dedi senin duruşundan aldadım dedi. Sen iyi bir adamsın dedi. Bak dedi ben kirli bardağım, çayım bilmem ne seni davet ettiğimde hiçbir şeye tereddütte bulunmadan hemen daldım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mesela insanlar her konuda, hele siyasetçiyseniz, hele iddialıysanız, her konuda size hiç farkında varmadığınız yerden muhasebeye çeker. Ben bu işin pratiğinin şey olduğunu düşünüyorum. Yani samimiyet ya. Samimiyet her şeyi çözüyor. Samimiyet, gayret. Bunların ikisi olduktan sonra bir de şüphesiz düzgün duruş, ahlaklı duruş, emniyetli olmak yani güvenilir bir insan olmak. Bunların üçünü bir arada tutabilirsek Allah'ın izniyle hiç problem çıkmıyor.
Şimdi güne başladınız, bir gazeteci sizi eleştirmiş. Ne oluyor sonrasında? Eleştiriye açık mısınız?
Ya şimdi biz bunu çok yaşadık ya. Biz bunu şöyle yaşadık. Fatih tabii şimdi bakıldığında şu anda yani işte ne diyeceğiz bir tane ilçe yani. İstanbul'un pardon Türkiye'nin hani binlerce ilçesinden bir tane ilçe gibi görünüyor. Fakat Fatih şöyle bir şeydi o dönemde. 14 bin tarih eser var. Kendimizi biz böyle züccacici dükkanında gibi hissediyoruz yani. Hizmet ediyoruz ama aman ha sakın bir tarafa dokunmayın. Hani incinmesin sağ sol falan. Çok önemsiyoruz tarih eserleri ki çok müthiş tarih eser restorasyonları falan yaptık. Yani inanılmaz işler yaptık o dönem. Tekke, medrese, külliye onların hepsini restorasyon yaptık. Şimdi olur olmaz gerçek veya gerçek değil. Tam böyle detaylı araştırılmadan, incelenmeden gazetelere çıkıyordu mesela. Bir haber. Sürmanşet Fatih ile ilgili. Yani ilk yaptığımız arkadaşlarla hemen acil kriz toplantısı yapıyorduk. Başkan yardımcıları ve danışmanlarla. Hemen topluyoruz zaten. Ne yapacağız? Çabuk hemen detaylar alıyoruz, bilgiler alıyoruz vesaire. Niye biliyor musun? Çünkü biz o kriz toplantısını yapıyoruz. Bir gazeteye sürmanşet haber. Akşam o dönemin hala devam eden televizyonunda da haber oluyorsun yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunlar tabii demokrasinin olmazsa olmazlar onu söyleyeyim. Yani demokraside oy halkın desteğini almak önemli şüphesiz. Yani onun desteğini alıyorsunuz. Ama aldığınız seçimde halkın desteğini 5 yıl kadar hizmet edeceksiniz değil mi? O 5 yıl süresi içerisinde muhakkak uymanız gereken kurallar vardır. Yani hukuki açıdan bir sürü kurallar vardır. Bir de bence de bir taraftan da ahlaki açıdan uymanız gereken kurallar vardır. Etik açıdan uygulanmanız gereken kurallar vardır. Muhakkak dikkat etmeniz gereken kurallar var. Ama bu süreç içerisinde de basın aracılığıyla millete karşı sorumluluğunuzu da yerine getirmek zorundasınız. Yani ben basının demokrasinin vazgeçilmezlerinden birinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü o süreç içerisinde siz başka kimse yargılayamaz ki yani. Hukuk sizi yargılar şüphesiz. Ya yaptığınız şey yanlış varsa soruşturma geçirirsiniz, kovuşturma geçirirsiniz vesaire. Bu başka bir şey. Ama bununla birlikte yaptığınız bütün işlerde sizi adeta birileri sizi gözetiyor gibi milletin gözünün önünde, kameraların gözünün önünde, takip altında olmanızın kötü bir tarafı yok. Onu söyleyeyim. Yani o açıdan da evet çok sıkıntılar yaşadık yani. Çok krizler atlattık yani. Bu kriz yönetme uzmanı olduk diyebilirim. Halbuki bir tane ilçe yani kriz ne alaka diye düşünebilirsiniz ama çok keyifliydi onlar. Onlar bile çok keyifli şimdi düşünüyorum da. Çünkü niye? Hınçlanıyorsunuz ya yanlış bir haber yani olacak iş değil. İşin gerçeği bu. Dokümanları alıyorsunuz. Akşam televizyona gidiyorsunuz. Televizyona çıkıyorsunuz. Gerçeği bu diyorsunuz. Haberi yapanı arıyorsunuz. Ya bir de bize de sorsaydınız yazmadan önce falan diyorsunuz yani. O da çok güzel bir şey. Ya bize de sorsaydınız kardeşim evet. Madem yazıyorsunuz.
Belki günümüzde en çok kaybettiğimiz şey bu. Bir haber var ise muhatabına sormadan haberi yapıyorlar. Her şey yapıldıktan sonra muhatabı da çıkıyor diyor ki ya kardeşim keşke bize de sorsaydınız. Zaten sonra oraya sormanın da çok bir önemi olmuyor. Çünkü yani. İlk haber yayılmış oluyor öyle yani.
Ama işte bu tür şeyler haberler özellikle sosyal medyanın bu kadar çok yaygınlaşması. İşte cep telefonu alanında köşe yazarı olması. Herkes yazıyor artık yani. Kim aklına ne geliyorsa yazıyor. Şimdi bunlar kıymetli şeyler ama kontrolsüz olunca yani kontrolsüz derken birisi tarafından kontrol etmek değil, otokontrolsüz olunca yani yazarken...
Sorumluluklar unutulunca...
O anlamda söylüyorum yani yazdığının karşılığının nereye gittiğini bilmeden, bunun sonucunun ne olduğunu düşünemeden rastgele yazılanlar sonuç itibariyle bir etkileniyor, iki etkiliyor insanları. Sonradan yalanlar, daha doğrusu doğru olmadığı ortaya çıkınca da bu sefer doğru dürüst yazanların da itibarı sarsılıyor. Yani bu nasıl süreç içerisinde doğru yola evrilebilir onu bilemiyorum. Yani ama ben sosyal medyanın çok etkili olduğunu şüphesiz düşünüyorum. Ama sosyal medyanın da süreç içerisinde kirlendiğini, en azından halk tarafından, normal bir vatandaş tarafından, güvenilirliği açısından soru işaretlerine maruz kaldığını düşünüyorum.
Siz bu sosyal mecralardan hangisini daha ağır kullanıyorsunuz?
Şimdi yani Twitter işte genellikle düşüncelerinin, fikirlerinin falan iletildiği ve takip edildiği bir mecra. Facebook daha geniş alana, siyasetçi açısından önemli olan, daha geniş bir alana hitap ediyor. Instagram daha spesifik, daha özel bir alan. Bunların hepsiyle ilgilenmek durumundasınız. Yani eğer bu işi yapıyorsanız.
Ama bir de şöyle, sizin bir karizma, bir kişiliğiniz de var ya, Instagram size daha uygun sanki. Yani. Sanki Instagram'da daha çok vakit geçiriyor musunuz gibi geliyor bana.
Instagram yok ya, şeyde maalesef Instagram'da çok şey yapamıyoruz ya. Çok yeterince ilgilenemiyoruz. Off the record.
Belki bundan sonra.
Evet yani. Geçmişte Instagram'la ilgili çok daha başarılı çalışmalarımız vardı. Öyle söyleyeyim. Şu anda şey yok. Şu anda
siz çok... tabii şöyle aslında sıra dışı demeyeceğim ama mesela siz Boğaz'ı karşıdan karşıya geçen çok az sayıdaki siyasetçiden bir tanesiniz. Hatta siz bu işi yaparken ilktiniz galiba,
evet,
değil mi?
İlk belediye başkanıyım. Ben Boğaz'ı karşıdan karşıya geçen.
Bundan nasıl ikna ettiler sizi veya siz mi şey oldunuz? Şimdi, zor bir şey çünkü. Orada bir akıntı var.
Evet, evet. Zor bir, zahmetli bir iş bir de. Tabii ben bugünlerde kalktım şu Boğaz'ı Kanlıca'dan atlayıp 6,5 kilometre yüzüp sonra da Kuruçeşme'den çıkacağım diyemezsiniz. Yani öyle bir şey yok zaten. Ne kadar akıntısı desteklerse desteklesin. Bunun arkasında çok büyük bir emek var yani. Büyük antrenman var. Uzun süre çalışmak var vesaire. Öyle çok ciddi bir iş aslında. Kolay bir iş. Zaten o Boğaz yarışlarına girebilmek için de o Olimpiyat Komitesi'nin organizasyonu. İki kıta bir yarış adı altında. Oraya girebilmek için de belli kriterler gerekiyor. İşte 800 metreyi durmaksızın işte şu kadar dakikanın altında yüzmek zorundasınız ki ondan sonra o elemeleri geçmek zorundasınız ki ondan sonra şeye geçeceksiniz. Boğaz'ı geçeceksiniz. Şimdi ben uzun yıllar spor yaptım yani. Voleybol oynadım. Mesela lisedeyken okul kaptanıydım. Okulun genel kaptanıydım. Okulun spor odasının anahtarı bendeydi. Şimdi o zamanlar çok önemliydi de üzerinden zaman geçince ya diyorum ki bak futbol, voleybol, basketbol bir de bizim güreşçilerimiz çok meşhurdu. Güreşçiler, onlara ait bütün eşofmanlar, altyapılar, her şey orada.
Anahtar sizde.
Anahtarı getirip bana verdiler. Diler ki Mustafa sen bunu burayı kontrol edersin. Biz uğraşamıyoruz falan dedi hocam. İyi tamam dedim ben de. Beden eğitim hocamız. Tamam dedim. Ben de anahtar mesela. Mesela antrenmanlara gidiyoruz. Bu da çok çok değerli bir şey. Yani mesela 16 yaşında, 17 yaşında, 15 yaşındaki bir çocuk için o zaman çok farkında değildik de. Sonra hayata atılınca işte daha ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Şimdi antrenmanlara gideceğiz okulda. Bir öğrencinin en çok hoşuna giden şey dersi kırmaktır. Doğru mu? Ondan daha güzeli izinli dersi kırmaktır. Yani hem izinli hem de ders kıracak. Şimdi bunun yolu ne? Antrenmana gitmek yani. Şimdi çok bunu suistimal eden öğrenciler, öğrenciyi suistimal eder. Normal zaten. Yani
bu doğal.
Hepimiz etmişizdir yani. Fırsatı kaçar mıyız? Kaçırmaz hiç. Şimdi müdür yardımcımız çağırdı beni. Gittim. Dedi ki çok tatlı bir adamdı, genç bir adamdı. Allah selamet versin. Ya dedi, ben dedi yani bu antrenmanlara gidiyorlar bu çocuklar. Kimin olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Şu izin kağıdı koçanına vermişti bana. İzin kağıdı koçan. Sen demişti bunları doldur. Getir ben hepsini imzalayayım. Verelim sınıflarına çocuklar izinli sayısında. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Neticede ben de öğrencilerden bir öğrenciyim yani. Bir dönem yani ben okulu bitirene kadar hep öyle geçtim neredeyse. Okulun hem spor odasının anahtarı hem de antrenmana gidecek öğrencilerin izin kağıtlarını doldurma işi bendeydi. Ve hani çok güzel çalışmalar yaptık. Neyse o konuda
onun bizim... da kattığı çok şey olmuştur ama.
Şüphesiz yani. Şimdi onu konuşursak çok uzun sürer. Spor aslında sadece ruh ve beden sağlığı için değil aslında. Aslında sporun bir dalında başarılı olmak bence hayatta başarılı olmanın öncüsüdür. Niye biliyor musunuz Adem Bey? Mesela voleybol oynadığınızı düşünün. basketbol oynadığınızı düşünün veya futbol oynadığınızı düşünün. Bir takım var. Takımla birlikte çalışmak zorundasınız. Bir defa her şeyden önce antrenman yapmak zorundasınız. Her şeyden önce başınızda bir hoca var. Hocanın dediğini yapacaksınız. Disiplin. O arkadaşlarla hedef birliği yapacaksınız. Şampiyona var. Şampiyona da iddia sahibi olacaksınız. Bu iddiayı hayat yerine geçirebilmek için, getirebilmek için o inanılmaz çalışmak zorundasınız. Koşturmak zorundasınız. Bu da yetmiyor. Maç esnasında arkadaşınızın düşünceleri, beklentileri yönünde hareket edeceksiniz. İşte tam uygun yerde pas kaldıracaksınız veya tam uygun yerde smaç vuracaksınız, blok koyacaksınız, arkayı destekleyeceksiniz. Bu aslında hayatta insanların başarılı olabilmesi için olmazsa olmazlarıdır. Ben onun için bu sporcuları çok önemsiyorum yani. Biz mesela lisedeyken bize şöyle derler. Ya işte futbolcu, topçu falan genellikle öyle derlerdi. Ama sonradan baktık o çocukların hepsi hayatta başarılı oldular. Bu açıdan sporu ben inanılmaz önemsiyorum. Spor, sanat. Şimdi çok uzattık ama anlatayım.
Lütfen.
Üniversitedeyiz. Fatih'te yurtta kalıyorum. Üniversitenin takımında oynuyorum. Pertemliyat Spor Kulübü'nde oynuyorum. Bizim fakültenin takımında oynuyorum. Antrenmana gideceğiz. Antrenmanda Üsküdar. Burada Veteriner Fakültesi'nin kapalı salonu var. Fatih'te bir salon bulamadık bak antrenman için. Üniversite takımı olarak. Ben çantamı sırtımda 3 tane vasıta değiştiriyorum. Buraya antrenmana geliyorum geceleyin. Yani okuldan sonra geceleyin geliyorum. Zaten antrenmana gelene kadar bütün enerjim bitiyor yani. Sıfırı tüketiyoruz. Ondan sonra antrenman yapıyoruz. Allah'tan Vural diye bir arkadaşımız vardı. Cerrahpaşa'da okuyan onun bir arabası vardı. Renault arabası. O bizi Fatih'e bırakıyordu da öyle kurtarıyorduk yani. Ama belediye başkanı oldum. Ne oldu biliyor musun? Bu acıyı çektiğim için. Bu yokluğu çektiğim için. Fatih'te bahçesi müsait olan bütün okulları kapalı spor salonu yaptık. Prefabrik mi? Hiç önemli değil. Her tarafa. Eskişehir olduğu için genellikle yer konusunda sıkıntımız oldu. Ama müsaitse, alanı uygunsa, standarda falan olmasın hiç önemli değil. Standarda da çok önemli değil. Yeter ki hani çocuklar kapalı alanda spor yapsınlar. Onunla ilgili bir dizi spor salonu yaptık. Allah rahmet eylesin Kadir Topbaş, Büyükşehir Belediye Başkanımız da bize bu konuda destek vermişti. Buradan rahmetle anmadım. Şimdi şeye gelince, şu yüzmeye. Şimdi benim yaştan sonra bu takım sporlarında adam bulacaksın. En azından işte 12 tane adam lazım voleybol oynamak için. Baskette 10 kişi lazım. Futbol, ben hiç futbol oynamadım. Çok zor.
Futbol yani. Oynasaydınız hangi kademede oynardınız?
Ben geride olurdum herhalde. Yani gol attırmazdım herhalde diye düşünüyorum.
Güzel.
Ben bundan sonra yüzelim dedik. Yani sporu devam ettirelim bir taraftan. Sporu devam ettirelim dedik. Yüzdük. Yani hala da yüzüyorum. Yani 15 yıldan fazla oldu yüzüyoruz. Bu yüzerken sürekli. Ama nasıl yüzüyoruz? Haftada 3 gün sabahleyin saat 6:20 geçe havuza giriyoruz. İşte 7:30'da çıkıyoruz. Ondan sonra zaten duşumuzu alıp doğru işe, alana. Çok iyi yani insan sağlığı açısından çok önemli. Mesela dersiniz ki ya sabahleyin erkenden kalktın, 1 saat yüzdün, 2 kilometre yaklaşık 2-2,5 kilometre yüzüyoruz o zaman. Şimdi yorgun, argın işe nasıl gidersin dersiniz mesela. Yok öyle bir şey yani. Tam böyle inanılmaz enerjiyle yola çıkıyorsunuz. Böyle bir pozitif yönü vardı. Bunca bu çalıştıktan sonra arkadaşlar dediler ya şu Boğaz yarışını da girelim. İyi tamam dedim girelim. İlk sene anlatayım anımı o zaman. Bu Kanlıca'dan atlıyoruz. Tam Boğaz'ın köprünün tam ortasına giriyoruz. İkinci köprünün, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün. Onun bir şeyi var, güzergahı var. O güzergahı işte tam akıntıyı alıyorsunuz arkanıza. Belli bir yere geldikten sonra o akıntıyı da takip etmeniz lazım. Çünkü o akıntıyı direkt takip etmezseniz şeye girersiniz. Ters akıntıya girerseniz kaldınız. Veya akıntıyı tam zamanda akıntıdan çıkmak zorundasınız ki finişe ulaşabilirsiniz. Zamanında akıntıdan çıkamazsanız o zaman yine gittiniz.
Başka bir yere.
Başka bir yere. Üsküdar'a vurursunuz yani. Zaten hemen etaptan...
Oyun içinde oyun var orada yani.
Tabii. Etaptan topluyorlar zaten. Yani...
Kaçıranları.
Kaçıranları, işte çıkamayanları veya giremeyenleri. Evet. Onları toplanıyor. Şimdi ilk sene baktım finish tamam hadi buradan çıkabilirim dedim. Sağa atıyorum kulaşımı, şeyden çıkamıyorum.
Akıntıdan.
Evet akıntıdan kurtaramıyorum kendimi. Finish çizgisini geçtik. Neredeyse birinci köprünün altına kadar geliyoruz. Yani Kuruçeşme ile birinci köprünün arası. Sonra bir hamleyle çıktım çok şükür. Fakat finish çizgisini geçtiğim için geri yüzmeye başladım. Gittim çok şükür. Orada tamamladık. İlk yıl 1 saat 17 dakikada şey yapmıştık, bitirmiştim. İkinci yıl biraz daha tecrübeliydim. Bu sefer daha erken çıktım. Kurtuldum ama bu sefer ters akıntıya girdim. Finish şurada, oraya gitmekte zorlanıyorum bu sefer. Böyle bir sıkıntı vardı. İlk yılda 1 saat 3 dakikada tamamlamıştım. Güzel bir anı yani. Tam böyle İstanbul, şöyle bak, öyle bir his var orada. İstanbul'un tam ortasındasınız yani. Avrupa ile Asya'nın tam ortasında. Arkanızda akıntı, Boğaz'da kuzeyden güneye yüzüyorsunuz, özgürce yüzüyorsunuz, kulaç atıyorsunuz. Müthiş bir şey, duygusal oluyor. Onu yaşayarak yüzebilmek önemli. Mesela biz hani yarışçı olmadığımız için aman da işte şu kadar 45 dakikada giderim diye bir iddiamız yok biz zaten.
Keyfini çıkara
çıkara. Ben hakikaten böyle o akıntı falan keyfini çıkara çıkara kulaç ata ata yüzmüştüm yani. Bu güzel bir duygu.
Şimdi tabii siz İstanbul'da tarihi yarımada denilen İstanbul'un en değerli yerin belediye başkanıydınız. İşte biraz önce bahsettiniz. Uluslararası sanatçılar.
Her şey var.
Türkiye'de yapılacak olan müzelerin veya işte sanat galerilerinin neredeyse tamamı orada falan. Sonra Ankara'ya gittiniz. Şimdi ben mesela İstanbul'a aşık olan birisi olarak Ankara'ya röportaja gidince bile ya röportajı bitirelim de hemen akşama geri dönelim diyorum. Siz Ankara'da nasıl alışabildiniz mi? İlk hafta ne hissettiniz? Orada bir yaşam, yeni bir düzen.
Şimdi bu tabii İstanbul çok yoğun bir tempoydu bizim açımızdan. Mesela ben 15 yıl boyunca 4 günü aşkın tatil yapamamıştım yani. 4 günde ama kulağımız Fatih'te yani. Her an herkes o bir şey olabilir, gelebilirler. Sağdan soldan mecburen tatil.
Yoldan kedi geçti, haber oldu zaten orada.
Çok böyle tatil dediğimiz bir haftalık tatil olmadı zaten hayatımızda. Yani 4 günlük tatilde bile gelip gittiğim olmuştur. O kadar yoğun bir tempoyla çalıştık. Bir de Fatih, bizim kültürümüzün, medeniyetimizin hülasası. Peygamber Efendimiz tarafından fetihten yaklaşık 820-830 yıl önce fethi müjdelenen dünyada yegane toprak parçası. Bir de Fatih'in şöyle bir özelliği var. Her medeniyet, işte Roma, Doğu Roma, Osmanlı, her medeniyet bizim medeniyet. Her medeniyet kendine ait en önemli eserini koyduğu yer. Yani Ayasofya, Süleymaniye ve diğer bütün camiler. Burada ben şunu da söylüyorum. Her medeniyet bir önceki medeniyetle rekabet ettiği ve o rekabetini gösterdiği yegane yer. Başka dünyada böyle bir yer yok. Mesela en son Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı camiden sonra bu iddia azalarak yok olmuş. Yani İstanbul açısından söylüyorum. Sonra ne zaman bu iddia tekrar görülmeye başlandı biliyor musun? Şöyle oldu. Bu Marmara'ya yapılıyor ya. Marmara'ya yapılıyor. Şöyle bakıyorum ben. Sirkeci'de üst geçit vardı. Oraya gittim. Şöyle bakıyorum. Ayasofya'da görünüyor. Ama o dönemin hala dünyanın en önemli bir iletişim, altyapı şeyi var. Ulaşım hattı var. Marmaray. Dedim ki kendi içimden. Ya bu Marmaray aslında şu Ayasofya ile Süleymaniye'nin mücadelesinin devamı yani altta. İlk devam etmeye başladı. Ama maalesef bizimki suyun altında, yerin altında görünmüyor. Tek eksiği oydu. Fakat ondan sonra bu dünyada bu medeniyetler mücadelesini devam ettiren Sayın Cumhurbaşkanımız arkasından hemen işte mesela 3. köprüyü yaptı, muhteşem havaalanını yaptı. Yani İstanbul Havalimanı düşün dünyanın 5. havalimanı. Evet. Hem iletişimde hem ulaşımda hem ulaşılabilirlikte İstanbul'un marka değerini arttırdı. Bu açıdan da önemli. Ama yine mücadelenin merkezi Fatih yani. İşte Avrasya onlardan bir tanesi, Marmaray onlardan bir tanesi. Şimdi oradan böyle bir mücadele ile den sonra Ankara'ya gidiyoruz. Şimdi bizde 3 dönem var. 3 dönem kuralı var biliyorsun. 3 dönem kuralı yani bir yerde aynı yerde 3 dönemden fazla belediye başkanlığı yapamıyorsunuz.
Tabii ben o dönem radyo yayıncısıydım ve her gün haberler önümüze düşüyordu. Çok popüler bir belediye başkanıydınız. Belki bu yanlış bir ifade midir onu da bilmiyorum ama yani şöyle her gün biz haberlerde mutlaka bir Mustafa Demir görüyorduk yani. Bir etkinlik işte bir ihya programı, bir farklı bir program vesaire.
Muhakkak bir şeyler buluyorduk.
Ya aslında çok yoğun bir süreçten Ankara'ya gittiniz.
Evet. Yani. Biz şimdi belediye başkanlığı şöyle düşünüyorsunuz. Hayal kuruyorsunuz. Tabii bunlar vizyonla ilgili bir şey. Yani gelecekte gerçekleşmesi gereken hayali kurarsanız vizyoner olursunuz. Yoksa hayal kurun. Hiçbir anlamı yok. Şimdi hayal kuruyorsunuz ve onu gerçekleştiriyorsunuz. Böyle bir yetkiniz var. Böyle bir gücünüz var. Bu son derece önemli. Bir üniversiteye gitmiştim ben. Kadir Has Üniversitesi'nde konuşuyoruz. Apple'ın kurucusu Steve Jobs. Şimdi Steve Jobs orada konuşmuştuk. Steve Jobs şöyle, ona söylüyorlar. Diyorlar ki ya nasıl başarıya ulaştın? O diyor ki mesela ben hiç klasik düşünmedim. Ne demek klasik düşünmedim? İşte mesela bir çamaşır makinesi 200 devirse hani 300 devir olur, 500 devir alırsınız. Onu inovasyonda yükseltirsiniz, kurutma koyarsınız bilmem ne. Ben diyor hiç öyle düşünmedim. Ben hep hayal kurdum ve onun peşinden koşturdum ve gerçekleştirdim diyor. Şimdi Steve Jobs'la ilgili bunlar konuşulurken ben onları bir kitapta okumuştum. Aa dedim ya aynısını biz de yapıyoruz. Ya, aynı yani ne diyeyim bizim kendimizi ifade edememişiz bu kadar koşuşturmadan ama hakikaten hiç biz klasik düşünmedik ya. Hiç yani. Hiç sadece bir belediye başkanı olarak düşünmedik kendimizi ya. O dönemde, o zaman içerisinde, görevli olduğumuz sınırlar içerisinde her konudan sorumlu kabul ettik kendimizi. Ya burası işte beni ilgilendirmez sağlık, bu eğitim beni ilgilendirmez. Bu işte altyapı, büyükşehir yok, hiç her şeyle ilgileniyor. Dolayısıyla siz bir şehirde, bir de Fatih 2 milyon nüfusu var yani Eminönü ile birlikte. Tarihi eserlerle, büyük potansiyelde, turizm, ticaret bir sürü yani. Şimdi bunun bu kadar önemli, hareketli bir yerde eğer gerçekten bu anlamda düşünüyorsanız, iş yapıyorsanız çok yoğun geçiyor tabii. Arkasından şimdi milletvekilliğine geçtim. Evet. Şimdi ilk başta da bir sendeliyorsunuz yani. Bir adaptasyonda sıkıntı yaşıyorsunuz. Ben ilk meclise başladığımda tecrübeli bir arkadaş gelmişti sağ olsun. O da tanıyor şeyden işte medyadan vesaire. Dedi ki ya başkanım nasılsınız iyi falan dedim ben. Ya başkanım dedi ya belediye başkanı dedi. Belediye başkanı değil ama yani eski valilik yapmış bilmem ne önemli işler yapmış. Ya zor işler o işler dedi. Bak burası daha rahat falan. Burası dedi yani tamam şimdi beni teskin etmeye çalışıyor. Sonra şöyle oldu. Belediye şüphesi yani hiç vazgeçilmez hani önemli. Önemi vazgeçilmez. Ama meclisin çalışması, oradaki akış, kanunların yapılması, komisyonlar, muhalefetin sözcüleri, argümanlar, onları ifade tarzları, iddiaları, karşı duruşlar bunlar önemli. Onu da görüyorsunuz. Ya yani devletin o büyük mekanizmasının içerisinde yasamanın ne olduğunu orada görüyorsunuz. Sonra işte komisyonlara girdik. Ben imar, şehircilik, ulaşım, turizm komisyonundayım. Sonra mesela bizim Fatih'te yaptığımız çalışmalarla ilgili kanunlar gelmeye başladı. Mesela biz kent bilgi sistemini Türkiye'de ilk yapanlardandık. İletişimle, iletişim teknolojisiyle bilgi teknolojisini birleştirip hizmete dönüştüren ilk, ya rahatlıkla söyleyebilirim artık geçmiş gitmiş, ilk belediyeydik. Şimdi başladık, milletvekili olduk. Bu sefer coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili bir kanun geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın KHK ile imzaladığı bir kanun. İçinde de imarla ilgili çalışmalar da var. Şimdi o kanun, şimdi kanun taslağı geliyor işte. Bakanlık yapıyor, külliye Cumhurbaşkanımızın onayıyla geliyor, genel merkezin onayıyla geliyor. Bir dizi var yani. Kanun size kadar geliyor. Şimdi bize kadar geldi. Özel komisyon. Komisyondan önce oluşturulmuş özel komisyon var. Şöyle çalışıyor meclis. Mesela herhangi bir konuda kanun geldiğinde asıl komisyonun alınmadan ön bir komisyon oluşturuluyor. Meclisin içerisinde o konuya hakim olan milletvekilleri toplanıyor, görüşleri alınıyor. Beni o vesileyle çağırdılar. Coğrafi bilgi sistemi benim neredeyse A'dan Z'ye bildiğim bir şey. Neredeyse. Ve benim hayalimdi coğrafi bilgi sistemi bir Türkiye projesi olması için çok uğraşmıştım. Şöyle düşünün, Allah'ım dedim ya, bu kadar mı olur yani? İnsan arzu eder de 10 yıl, 12 yıl üzerinde çalışır. Sonra milletvekili olur olmaz ilk gelen benimle ilgili ilk kanun teklifi coğrafi bilgi sistemi ve beni çağırdılar yani. Ne oldu biliyor musun? O kanunun ilk imza sahibi oldu. Coğrafi bilgi sistemi ve imar kanununun. İlk imza sahibi şöyle. Artık o kanun resmi komisyonlara girdiğinde komisyonda bütün partilerin temsilcileri kanunla ilgili soru sorarlar. Eleştirilerini yağdırırlar. Olumsuzluklarını söylemeye çalışırlar vesaire vesaire. Siz de kanun adına bunu savunursunuz. Zaten benim bildiğim bir konu. İnandığım bir konu. Şimdi arkasından imar bu parsel bazında imar artışlarının önüne geçtik. Artık parsel bazında imarı yasakladık. Ada bazında yapılacak olan imar planı, imar artışlarının neticesinde oluşan değer artışlarının devlete ve kurumlara dağıtılması ile ilgili çalışmalar oldu. Bunların için söylüyorum. Biz bu kadar çalışmışız ya. Sonra meclise gidince hiç farkına varmadan çok büyük tecrübe sahibi olmuşuz meğersem yani. O kadar güzel ki bu. Ve bu 15 yıl deliler gibi yaptığımız çalışmaların aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında bütün ülkeye katkıda bulunacak muazzam bir değere dönüşmüş bu tecrübe. Onu gördük. Onu fark edince acayip keyif almaya başladım meclisten. Gayet de güzel çalışıyoruz. Elhamdülillah.
2023'ü nasıl görüyorsunuz?
21 yıllık iktidarımız, 22 yıla giriyoruz neredeyse. İktidarımız var. Bu iktidar boyunca hep konuşulur işte 100 yıllık Cumhuriyet döneminde hakikaten Cumhuriyet dönemi boyunca yapılmış olanların askeri 3 katını yapmış olduk. Bazı yerlerde 5 katını gerçekleştirdik. 20 yıl öncesinden baktığımızda hayal edilemeyecek yere geldi ülkemiz. Ulaşımdan, altyapıdan, sağlıktan, savunma sanayinden aklınıza ne geliyorsa ülkeyi ve ülkede yaşayan insanların ilgilendiren her konuda geldik. Bu açıdan son derece önemli. Şimdi mesela özgürlükler, düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti, bunlar ayrıca insan hak ve hukukunu ilgilendirilen konularda da epey yerlere geldik. Şimdi bunların hepsinin bir daha geriye dönüşü, eski günlere dönüşünün önüne geçilebilmesinin tek bir şartı var. 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 yıl daha bu ülkeye hizmet etmesinin önüne açılmasıdır. Yani biz bu açıdan yaklaşıyoruz. Ben AK Parti milletvekiliyim şüphesiz. Ama ben AK Parti milletvekili olmamdan çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, burada yaşayan bir vatandaş olarak bunu arzu ediyorum. Gönülden arzu ediyorum. O açıdan 2023 bizim açımızdan son derece önemli. Bakın, ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından son derece önemli. Bu milletin geleceği açısından son derece önemli. Sağımıza solumuza baktığımızda, bakın hemen Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna'da bakın. Bu tür sıkıntılara, bu tür maceraların önüne geçebilmek için son derece önemli. 2023 önemli. Bu alanda çalışıyoruz, koşturuyoruz. Görebildiğimiz kadarıyla 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ara tekrar başkan olmasının önünde hiçbir engel olmadığını görüyorum. Ama bu bizi rehavete sürükleyecek bir durum değil şüphesiz. Yani zaten siyaset dediğiniz sürekli bıçak sırtında olmanız gerekiyor. Motivasyon kaynağınız da o. O açıdan gayretle, büyük bir gayretle, samimiyetle birlikte büyük bir gayretle çalışmamız ve bu 2023'ü sahiden atlatmamız gerektiğini düşünüyorum.
Siz tabii Sayın Erdoğan'ın çok uzun yıllardır mesai arkadaşısınız. Hı-hı. Ve şüphesiz ki bu da bir yol arkadaşlığı, bir hikaye ve bir hatıralar zinciri oluşturuyor. Unutamadığınız, zaman zaman hatırlayıp böyle güldüğünüz veya duygulandığınız bir anınız var mı?
Bir defa yol arkadaşı olmaktan büyük onur duyuyorum. Onun altını da çizmek isterim. Yani hiç kimsenin tanımadığı biriken, Fatih gibi bir yerde, bırakın İstanbul'u, hani medeniyetimizin kalbinde 15 yıl hizmet etmemize vesile olmuş liderimiz, genel başkanımız. O açıdan tarifi imkansız, önemli benim için. Şimdi, tabii anılar olmaz mı yani Sayın Cumhurbaşkanımızla? Bir önemli olan, yani beni hani çok etkilediğim bir şey var. Bir yeni belediye başkanıyız. Belediye başkanlarını topladı şimdi. İstanbul Belediye Başkanlarını. 24 kişiyiz. Şunu söylemiştim. Daha o zaman böyle iletişim, halk ilişkiler falan yok. Hiçbir şey yok. Yani sosyal medya falan
her
yok.
Her şey kara düzen.
Hiçbir şey, tabii her şey kara düzen yani. Böyle hani hiçbir şey yok. Hani şimdi söylüyoruz da mevcut şartlardan dolayı. Şunu demiştim. Demişti ki bakın arkadaşlar, tevazuyu elden bırakmayın. Bak ilk söylediği şey, tevazuyu elden bırakmayın. Siz ne kadar tevazu sahibi olursanız, eliyle de, ne kadar tevazu sahibi olursanız millet sizi bu kadar, o kadar yüceltir dedi. Çalışacaksınız ama tevazuyu elden bırakmayacaksınız. Daha yeni başlıyoruz. Yine o acayip etkilenmiştim ya. Bunu söyleyen de başbakan yani. Türkiye'nin lideri yani. Evet. Bunu söyleyen ve uygulayan. Şimdi uygulayan nereden? Bir gün Karagümrük'teyiz. Bir ilkokul ziyarete gidiyoruz. Telefon çaldı. Telefonda Sayın Cumhurbaşkanımız. İlk cümlesi şuydu biliyor musun? Müsait misin Mustafa dedi. Yani arayan başbakan, ülkenin lideri. Yani bir belediye başkanı diyor, konuşmadan önce müsait misiniz diyor ya. Ben şok olmuştum yani. Ve bakın, benim şimdi yakın çalışan arkadaşlarım bilirler. Kimi ararsam önce müsait misiniz derim ya. Oğlumu bile arasam. Bu farklı bir şey yani. İnsan olmanın bence hani en ince, en detayı ama bir cümleyle kendini ifade edebilecek mucizevi bir şey. Ha. O açıdan önemli. Benim çok hoşuma gitmişti o. Şimdi geceye doğru falan bir telefon ararsa ve cevapsızsa, isimsizse, yani eyvah. eyvah. Eyvah diyoruz. Hakikaten öyle. Yani gece 1'de 2'de falan. Hani uyuyor muydun falan dedi. Yok hemen ben uyumadım.
Vallahi.
Bir gün aradı, Sultanahmet Meydanı yapıyoruz 2010 yılında. İstanbul Kültür Başkenti olmuş. Sultanahmet Meydanı'nın işte projesini yaptık, anıtlar kurumundan onayladık falan. Süreç çok zor. Şimdi yapıyoruz granit taşlar falan, yerli taşlar, öyle Çin malı, Min malı değil falan. Çok güzel çalışma yapmışız. Onaylanmış her şey. Aradı beni Mustafa Efendi, Sayın Başbakan. Bu dedi, Sultanahmet Meydanı'nı yapıyorsun. Evet efendim dedim. Bu dedi, yaptığınız taşların ebatları kaç dedi. Uyguladığınız taşların ebatları. Efendim dedim, 8 santim kalınlığında 25'e 10 var, 30'a 15 var dedim. İşte diyabaz olanları var, daha koyu renkli olanları var falan, böyle anlatıyorum. Dedi ki, küçük değil mi dedi bu ebatlar dedi. Koca Sultanahmet Meydanı'na böyle küçük ebat taş mı olurmuş dedi. Efendim biz projeyi yaptık, anıtlar kurulu onayladı, hani büyük bir süreç bilmem ne falan, neyse bir şeyler söyledi, sonra kapattı. Bir gün Fatih Camii'ne geldi. Fatih Camii. Zaten Fatih Camisi, şimdi Çamlıca Camisi var Allah'tan. Yani Çamlıca Camisi var. Fatih Camisi'ne geldi. Fatih Camisi'nin etrafında yeni yapmışız işte. Taşlar falan döşenmiş. Güzel taşlar döşenmiş. Yürüyoruz. Kadir abi de, rahmet Kadir abi de Cumhurbaşkanımızın öbür tarafında. Ben de yürürken dedim ki, nasıl buldunuz dedim.
Taşları.
Şöyle baktı. Dedi ki, ya dedi Mustafa, şu dedi Halit Caddesi ile dedi, Halıcılar Caddesi'nden şikayet var dedi. Eyvah dedim ya. Orada da vatandaşlar şikayet ediyorlar. Hem dedi seni seven insanlar söylüyor bunu dedi. Şimdi önüme bakıyorum. Şimdi Halik Caddesi ana arter Büyükşehir'e bağlı.
Kadir abi
var bu tarafta. Sesimi çıkaramıyorum.
Çok zor bir şey ya.
Önüme bakıyorum ben. Kadir abi var orada. Ben bu taraftayım. Hemen tamam bakarız biz onu inşallah. Hemen arkasından aradım Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili fen işlerini dedim. Ya ne olur şunu bir an önce başlayalım, bitirelim orayı da.
Bir daha şikayet gelir dedi tabii.
Evet, öyle şeyler var.
Sizin hobileriniz nelerdir mesela? Sizi ne yapmak mutlu eder? Röportajın sonunda onları da konuşmuş olalım.
Şimdi...
Bisiklete bindiğinizi biliyorum.
Evet, ya sporun hemen her türlüsünü yapıyorum yani. İşte fırsat bulursam basket oynuyorum, bisiklet biniyorum, kitap okuyorum. Yani ben belediye başkanlığı bitince iyi dedim inşallah bundan sonra kitap okurum. Yani Ankara'da kitaplarım var, burada İstanbul'da kitaplarım var. Onlar benim hayatımı zenginleştiriyor yani. Şu ana kadar hep böyle arzu ettiğim içimde bir ukdeydi. Bu ihtiyacın giderilmesi açısından. Onu yapıyorum.
Fotoğraf çeker misiniz mesela?
Yok, fotoğraf hiç pek. Yani iPhone'da çekiyorum işte.
Ne kadar güzel. Bu da yetenek olmayınca olmuyor ama. Yani.
Olmuyor hiç ya.
Ben de mesela çok iyi fotoğraf çekemem ama bazı insanlar da şu telefonda öyle bir fotoğraflar çekiyorlar ki akıllara zarar yani.
Sizin de çok değişik kabiliyetleriniz var yani. Fotoğrafı da çekmeyi veriyorum. Yani.
Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Benim zaten çok uzun zamandır takip ettiğim bir insansınız. Ben bir de ayrıca bir teşekkür etmek isterim size. Tabii ben yaklaşık 13 yıl boyunca radyoya emek vermiş, yüzlerce konuk çıkarmış, yüzlerce stüdyonun dışında programlar yapmış birisiyim. Evet. Tabii ki çok değerli meslek büyüklerimiz var. Yani Türkiye'de radyo iletişimin belki de bugün bu noktalara gelmesi açısından çok emektar
çok
bir
büyük emeğiniz
mecra.
Var. Doğru.
İlk radyoda sizin sınırlarınız içerisinde evet. Yani değil mi? Sirkeci'de.
Evet.
Dolayısıyla radyo yayıncılarını unutamayacakları geceler yaşattınız. Sihirli evet. Mikrofon işte 3-4-5.
Evet.
Zorlu Center'da.
Evet.
Radyo yayıncılarının kırmızı halıda yürümesi, evet, onlarca sanatçının gelmesi, muhteşem sahne şovları.
Evet, evet.
Gerçekten bu radyo yayıncıları sizi bu anlamda hep başka bir noktada tutuyorlar. Onu söyleyeyim.
Oscar gibi değil yani neredeyse.
Ya çok samimi bir şey söyleyeyim. Ben Türkiye'de sihirli mikrofondan, yani sihirli mikrofon kalitesinde bir ödül töreni çok uzun yıllardır izlemiyorum. Yani.
Neyse ben söylemeyeyim, siz söyleyiniz.
Bunu programcılar da söylüyorlar. Diğer evet. Meslek büyüklerimiz de söylüyorlar. Sihirli mikrofon keşke devam etseydi. Evet. Belki işte dijital birkaç alan da ilave edilip keşke
olabilir
devam etseydi. Yani...
Ya şimdi radyo önemli. Yani şimdi teknoloji gelişir falan görsel şeyler çok daha ön plana çıktığı gibi görünüyor ama aslında radyo önemli, radyocu önemli. Her alanda, her zaman bir şekilde insanlarla temas kurulan bir alan ve gittikçe de hani görmezden gelinen bir alandı. Ben işte beraber yaptık onu, beraber çalıştık, beraber koşturduk. O arkadaşlarımız, bu emektar arkadaşlarımızın hak ettikleri ilgiyi görebilecekleri bir şey, sistem oluşsun diye uğraşmıştık.
Evet.
İyi ki de yapmışız mesela o dönemde başta mesela sizin gibi dostlarımız olmak üzere birçok radyo arkadaşlarımız oldu. Ben tabii ki devam ettirilse iyi olur. Bunlar artık bizim kültürümüz bakın. Radyo sadece bir sanat ve radyocu sadece bir sanat değil. Bence aynı zamanda bizim artık kültürümüz onu devam ettirmekte fayda var diye düşünüyorum.
Evet, onu da buradan duyurmuş olalım artık. Sayın Cumhurbaşkanı katılır bir gün yani bir etkinlik yapar.
Veya yani külliyede olabilir.
Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hayatında radyo çok önemli bir yerde. Ben şeyi hatırlıyorum
önemli
yani.
Sen, evet.
Cezaevine girerken Gezegen Mehmet'in işte Mehmet abinin tabii radyodan canım. Yaptığı anonslar. Hatta evde en son gece radyoya bağlandığını biliyorum ben. O şiir kasetinin falan.
Yani sihirli mikrofon şeyde külliyede de yapılabilir.
Niye olmasın? Ya bu kimin yaptığının bir önemi yok. Ya. Radyo yayıncılarının bu desteği bu ülkenin yöneticilerinin vermesi lazım.
Evet.
Yani sonuç olarak işte yaptıkları etkinliklere radyo yayıncılarını davet etmeleri lazım. Bugün hala Cumhurbaşkanımızın uçağında radyo yayıncısı yok. Ben belki şu anda radyo programımızı bıraktım farklı bir alandayım ama radyo yayıncılarından da birilerini orada temsil ediyor ve ediliyor olması lazım. Dolayısıyla bunu buradan duyurmuş olalım. Bunu niye sizin programda söyledik? Siz de kardeşim bunları niye benim programda söylüyorsunuz demeyin. Çünkü siz gerçekten sihirli mikrofonla çok önemli
eyvallah.
Bir işe imza atmıştınız. Onu da
hep birlikte yaptık.
Belirtmek isterim yani.
Hep beraberdik. Teşekkür ederim.
Sevgili arkadaşlar, önceki dönem Fatih Belediye Başkanı. Fatih'e gerçekten çok önemli hizmetleri olmuş. Özellikle kültür ve turizm alanında Türkiye'yi çok başka noktalara taşımış. Şu anda da İstanbul AK Parti, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Demir konuğumuzdu. Çok keyifli, live ve cool bir sohbet yaptık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Haftaya yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın.